Ayrım 15, sayfa 214. 4. O çocuk. Sevinç şokum. Şükrü Bey amca şimdi dükkanın kapısındaydı. Bakışları bulanık, iki büklüm bir ihtiyar. O güçlü, kuvvetli adamı zaman eğip bükmüştü. Süzünün dinlendiği o ihtişamlı devir çoktan son bulmuştu. Ya Şükrü Bey amcanın karısı Remziye Hanım teyze? O da ihtiyarlamış olmalıydı. Güler yüzü şu küflü dükkanın karanlığını dağıtırdı. Remziye Hanım teyze insana sabun kokusunu, bembeyaz çamaşırları, lavanta çiçeklerini, güzel kurabiyeleri, ince dantelleri hatırlatırdı. Çocukları çok severdi. Dükkanı bir çocuk kalabalığı sardı mı alnı dökük tepesine doğru kızarırdı. Çocuklar biraz çekinir fakat ertesi gün yine o küflü dükkana gelirlerdi. Çünkü bu dükkanda dünyanın en güzel şekerlemelerini zıplayan İçi saman dolu topları misketlere satılırdı. Adı Teşit'ti. Şimdi o çocuklar büyümüşlerdi. Sokak çocuksuzdu. Şükrü Bey amca bakışları bulanık, iki büklüm bir ihtiyar. Boğulur gibi öksürüyordu. Birden gözleri İzzet'e takıldı. Tanımış mıydı? Hayır, onu tanımamıştı. Ama yıllar önce burada oturan bir çocuğun hayalini yakalamıştı. İşte bu evde nüfus memuru Halim Bey'in İzzet adlı bir oğlu vardı. Onu nasıl da severlerdi. Hele Remziye, Hele Ramize. Az kalsın dükkandan içeriye seslenecekti. Ramize, o çocuk ne oldu dersin? Hani şu nüfus memuru Halim Bey'in oğlu. O çocuğun adı İzzet'ti değil mi? Ne güzel şiir okurdu. Vatan üstüne yazılmış şiirler. Şimdi İzzet bir zamanlar Halim Bey'in oturduğu eve doğru bakan şu gencin yaşındadır. Onlar gideli 20 yıl olmuş mudur? Dönüp içeriye seslenecekti. Ramize, Halim Beyler buradan taşınalı kaç yıl oldu diye seslenmedim. Durdu, derin bir nefes aldım. Hayır, ortalıkta yosun kokusu yoktu. Gülnaz Hanım'ın süründüğü menekşe zambak kokularıydı. Biraz ötede yazlık sinema vardı. Şimdi sessizliğe gömülmüştü. Çocukluğunda sinemanın sesini yattığı yerden dinlemek hoşuna giderdi. Boşalmış sokaklarda yalnız o artistlerin sesi gezinirdi. Sonra sonbahar gelir, sinema perdesindeki film kahramanları öteki yaza kadar görünmez olurlardı. Artık onlar da ihtiyarlamışlardır. Sonra marketler, yüksek apartmanlar, vitrinleri göz alıcı yeni dükkanlar. Şükrü Bey amca bunların önünden omuzları iyice çökmüş olarak geçip gidiyordu. Çocuklar daha çok pırıl pırıl vitrinlere koşuyordu. Halbuki onun dükkanında dünyanın en güzel kalemleri, kağıtları, oyuncakları satılırdı. Dönüp yeniden o sokağa doğru yürüdü. Şükrü Bey amca yeniden dükkanın duvarları arasına çekilmişti. İçeriye girdiğinde bulanık bakışları tezgahın ardındaki İzzet'e çevrildi. İzzet yukarı kata kulak verdi. Ayak sesi yoktu. En ufak bir çıtırdı bile. Gözlerini etrafta dolaştırıp şekerlemeler aradı. Yoksa onlar da mı geçmişte kalmışlardı? Ramize teyzeyi sorsa mıydı? Soramadım. Bayrak alacaktım. Kağıt bayrak. Şükrü Bey amca raflara uzandı. Bir takım kutuları indirip mektup zarfları, defterler, kartonlar arasından çıtalı bayrakları ortaya çıkarttı. Telaşlı değildi. Dükkanda yaramaz çocukların gürültüsü yoktu. Kaç tane? 10 tane olsun. Adam ağır hareketleriyle bayrakları sayıp ayırdı. Beni tanıdın mı Şükrü Bey amca dese de ben İzzet'im Halim Bey'in oğlu dese kim bilir nasıl sarsılırdı. Şükrü Bey amca beni tanımadın değil mi? Adam durup İzzet'e baktı. Bilmem ki yüzün yabancı gelmedi. Allah Allah tanır gibiyim. Ben İzzet'im Halim Bey'in oğlu İzzet. Şurada oturmuştuk. Zaman geriye döndü. Oysa bir hızla döndü. Öyle bir hızla döndü ki Şükrü Bey amcanın eline ayağına can verdi. Bir yavru kurt caddelerden trompet çala çala geçti. Ramze teyze neredeyse yukarı kattan seslenecekti. Kimdir o? İzzet mi? Seslenmedim. Şükrü Bey amca tezgahın ardından çıkıp yanına geldi. İzzet elini öptü. Hay Allah, niye baştan söylemedin? Sahi niye dükkana girer girmez kim olduğunu söylememişti? İhtiyarlık işte, tanıyamadım. Aradan kaç sene geçti. Ne yapıyorsun? Baban ne alemde? İşte o batık kalyon gövdesini kumdan ayırmaya çalışıyordu. Çok geçmeden bir hüzün. Ramzi teyzeni geçen sene kaybettim. Keşke hiç sormasaydım. Keşke geçmiş zamanların içine hiç girmeyip yolunu değiştirseydi. Sokak öylece unutulup gitseydi. Ayaküstü bir daha konuştular. Sonra İzzet o batık kalyonu yapayalnız bırakıp içindeki hüzünle yola düştü. Caddelerin gürültüsünde karışmaktan başka çaresi yoktu. Türk Edebiyatı Dergisi. 5. Gizli Mabet. Ömer Seyfettin. Geçen Geçen gün Tokatlıyam'da Sermet bana genç bir Frank takdim etti. Sorbon'dan arkadaşıymış. Kumral, çini mavi gözlü, güzel, narin, nazik bir çocuk. Azgın bir şark meftunu ilk lafı bu oldu. Azizim, siz kendinizi bilmiyorsunuz. Avrupa'yı bir şey zannederek kendi güzelliklerinizi göremiyor, kendi eserlerinizi yaşayamıyorsunuz. Birdenbire haklı mı, haksız mı olduğunu kestiremediğim bu tevbihe gülümsedim. Yaşamadığımızı, görmediğimizi ne biliyorsunuz? Bunu gözümle gördüm diye coştu. 3 gecedir Sermet'in evindeyim. Her şey alafranga, yemek salonu, yatak odası, karısının, kardeşlerinin giyinişleri, hareketleri, hatta zihinleri, telakkileri bile hep Avrupavari. Ah nerede Lotin'in Türkiye'si? Lotin'in Türkiye'si karşı tarafta dedim. Evet öyle söylüyorlar fakat içine girilmez bir alem. Yazık ki siz bu pitoresk alemi sevmiyorsunuz. Sevmelerimiz de var dedim. Siz sevenlerden misiniz? Evet diye mübalağalı bir tehalükle başımı salladım. Sabit fikirlerin hududunu aşmayan Frankler ne masumdurlar. Bu genç Avrupalı da bunlardan biriydi. Türkiye'ye dair konuşmaya başladık. İddia ediyordu ki biz kendimizi tanımıyoruz. En güzel, en zengin, en bedi sokaklarımıza pis diyoruz. Artık güzellikten mahrum Avrupa binalarına, muazzam caddelere, tabiat öldüren hendese çizgilerine kıymet veriyoruz. Rumlara hiddeti garez derecesini geçiyordum. Beyoğlu'ndan öyle nefret etmişti ki ne iğrenç garp karikatürü ya Rabbi derken adeta sararak tiksiniyordu. Kafası Lotin'in muhayyilesiyle doluydu. Bizim sefalet, vahşet, cehalet dediğimiz perişanlıklarımıza o harika diyordum. Bu da nihayetsiz mezbeleler, baykuşlu viraneler karşısında nasıl olup da bedi bir heyecan duymadığımıza şaşıp kalıyordum. Nihayet kendisinin Avrupalaşmamış bir Türk evine götürülmesini benden rica etti. Aklıma birdenbire Karagümrük'te oturan ihtiyar süt annem geldi. Bu gayet sofu ve gayet stoik, gayet muhafazakar bir kadındır. Kendinden büyük eski Arap halayıkçıyla oturur. Kocasından kalan ufacık bir iratla rahat rahat geçinir. Öyleyse sizi hiç Avrupalaşmamış ihtiyar bir dulun evine götüreyim dedim. Teşekkür etti, sevindi. Ne vakit? Bugün, hatta isterseniz şimdi. Bu mümkün mü? Mümkün. Yalnız başınıza bir fes alacağız dedim. Böyle ansızın gitmek Alaturka evde tekellüflere meydan bırakmayacak tabiatı pitoreksi bu şark meftunu frengi olduğu gibi gösterecektim. Sermet zavallının sevincine gülmekten katılıyordu. Ona veda ettik, bir arabaya atladık. Beyazıt'a indik, Frankçiye bir dükkandan ciğer gibi kırmızı bir fes aldık, kalıplattık. Tramvaya binmek istemedim. Buradan aşağı hep Türk mahallesi mi dedi. Evet, hep Türk mahallesi. O halde rica edelim yayan gidelim. Pekala dedim. Yangın yerlerinden yürüdük, sisli bir hava, bulutlu, karanlık bir sema, harap evlerin, tenha viranelerin sükutuna sanki acı bir hüzün karıştırıyordu. Yolda ona talimat verdik. Süt anneme kendisi için Çerkes diyecektim. Vaka o horozdan kaçan bir kadın değildi. Fakat belki bir Hristiyanın yanına çıkmak istemezdi. Bu basit entrika genç Frank'in muhalliyesini daha beter alevlendirdi. Bir tarafa çarpılmış siyah, çürük tahta evler, yıkık duvarlar, sökük çatılar karşısında duruyor. Oh ne manzara, ne manzara diye bir türlü ayrılamıyordum. 2 saatte eve gelebildik. Bu 3 katlı ahşap, biraz viranca bir binadır. Kapıyı çaldım, ihtiyar Arap açtı. Süt annem yok mu diye sordum. Komşu da buyurun. Haydi karanfil dadı, git koş benim geldiğimi söyle. Yanımda da misafirim var. Bu gece sizde kalacağız dedim. İçeri girdik, temiz fakat karanlık taşlıktan geçerek koca bir merdivenden çıktık. Misafir odasına genç Frank bayıldı. Yerde güzel bir acem halısı yayılıydı. Duvarlar merhum Hattat Süt Babam'ın yadigar bıraktığı levhalarla süslenmişti. Yastıklarına fes rengi perdelerin düştüğü sedirler kırmızı velenslerle örtülüydü. Karşı karşıya oturduk, kafeslere hayran oldu. Adeta kendimi bir rüyanın içinde sanıyorum dedi. Süt annem gelince benim gibi elini öptü. Ara sıra başındaki fesunu tutuyor. Gayri ihtiyari reverans hareketleri izhar ediyordu. Süt annem bunun pek farkına varamadı ama konuştuğunuz laf Çerkezce'ye benzemiyor dedi. Ben anneciğim bu senin bildiğin Çerkezce değil. Hicretten sonra çıkmış Rusça ile Çeçence ile karışık yeni bir Çerkezce diye kandırdım. Sözde bu Çerkez misafir hacca gitmek için İstanbul'a gelmişti. Süt annem hac vakti olmadığını hatırlatınca ona da bir kulp buldum. Maksadı daha evvel davranıp İstanbul'da biraz Türkçe öğrenmekti. Ah bu yaşta hacı olmak ne mutlu ne mutlu, darısı senin başına diyordu. Amin amin. Frank ağzımızdan çıkan bu kelimeyi birdenbire tanıyor, aşinalığını göstermek fikriyle kendi şivesiyle tekrarlıyordu. Amen, amen. Süt annem bu Çerkez de hacca beraber gitmemi tutturdu. Hasılı yemek zamanına kadar da hacdan, hocadan falan bahsettim. Ben süt annemin nasihatlerini çıtır çıtır hep Çerkezce'ye tercüme ettim. Sofraya oturunca Frank bütünmüşsini zavallıyı deli edecektim. Çatalı bırakıyor, süt annem gibi eliyle yemeğe çalışıyordu. Ben vazgeçirdim. Emek yeriyle yalnız ihtiyar kadınlara mahsus olduğunu söyledim. Dünyanın en rahat vaziyeti bağdaş kurmak olduğunu iddiaya başlarken sofradan kalktı. Kahvelerimizi içtik. Süt babamın kütüphanesinden yadigar gibi duran eski yazma kitapları misafirime gösterdim. Nakışlara, ciltlere, minyatürlere hayran kaldı. Uyku zamanı gelince onu karanfille beraber en üst kata çıkardık. Yatağını bahçe üstündeki odaya yapmışlardı. Ayak yolunu falan gösterdim. Bonsoir dedim. Ben de orta kattaki odaya çekildim. Gece fırtına çıktı. Şiddetli bir yağmur yağdı. Sabahleyin gayet güzel bir hava açmıştı. Frank uyanmış, giyinmiş buldum. Yatağın içine oturmuş, bir şeyler yazıyordu. Bonjour, bonjour mon ami. Bonjour mon ami. Ne yazıyorsunuz? Oh, tahassüs hatımı. O kadar mütehassıs mi oldunuz? Tarif edemem, size tarif edemem. Aşağı indik, sabah kahvelerimizi içtik. Süt annemin ellerini öptük. Bu Frank'i daha beter şark pitoreskinin içine batırmak için yayan olarak Fatih'e götürdüm. Caminin karşısındaki kahveye oturduk. Bir nargile ısmarladım. Dışarı üflemesin diye evvela ehemmiyetle içmek ameliyesini öğrettim. Keyiflerimiz gelmeye başlıyordu. Zavallıyı yine azıttırmak, coşturmak için azizim şu karşıdaki mabede bak dedim. Ne lefalet ne mehabet değil mi? Frank gülümsedi. O kadar müteheyyiç görünmedi. Daha dün yıkık çeşmelerin, eğilmiş duvarların huzurunda deli gibi çırpınan bu adamın kayıtsızlığı tuhafıma gitti. Sordum. Bu abideyi beğenmediniz mi yoksa? Bu mabet hiç diye mavi gözlerini küçülterek tekrar gülümsedim. Ne demek hiç? Bu İstanbul'un en muazzam abidesidir. Bu mabet hiç ne demek? Ben ondan daha mühimini gördüm. Olamaz dedim. Ne vakit gördünüz? Bu gece rüyanızda mı? Hayır. Ya nerede? Evde. Hangi evde? Yattığımız evde. Şaşaladım. Ne gördünüz canım? Pierre Loti'nin göremediği bir şeyi, hiçbir Avrupa'nın tanımadığı bir sırrı. Gülümsüyordum. Evet, ben sizin gizli mabedinizi gördüm dedim. Nasıl gizli mabet canım? Nafile saklıyorsunuz. Ben gördüm işte. Asırlardan beri Avrupalıların gözlerinden sakladığınız mahrem mabedinizi, hususi mabedinizi bu gece gördüm. Ama emin olunuz bu sırrı muhafaza edeceğim. Paris'e gidince gazetelere yazmayacağım. Defterime mukaddes bir şey gibi bu hatıra saklı kalacak. Laflarınızdan bir şey anlamıyorum dedim. Israr etmeyiniz. Gördüm, gördüm. Neyi canım? Gizli mabedinizi. Bizim gizli mabedimiz falan yoktur. Nafile inkar ediyorsunuz. Ben gördüm. Tuhaf, çok tuhaf diye başımı sallıyordum. Frankçık dayanamadı. Cebinden moroken kaplı bir defter çıkardı. Bak görmüş müyüm, görmemiş miyim dedi. Son sayfaları okumaya başladım. Sabah büyük bir heyecan, bir haz heyecan içinde şu satırları yazıyorum. Dün Sermet'in takdim ettiği bir Türk'le bu İstanbul'un en meçhul yerlerine geldim. Meğerse Casanova, Pierre Loti filan konaklarla yılların selamlık dairelerine birer kahve içmekle şarkı gördük sayıyorlarmış. Asıl şark görünmeyen tabakalarda. Ben işte hiçbir Avrupalının görmediği şeyi gördüm. Burası ihtiyar, dul bir kadın evi. Gayet dindar bir kadın. Evin içi, sofa takımı, adet tarzlar, hasılı her şey hiç bozulmamış. Tamamıyla Alaturka. Gece beni en üst katta bir odaya yatırdılar. Sabahleyin gayet erken uyandım. Yataktan kalktım. Garip bir tecessüs içimi yiyordu. Ayaklarımın ucuna basarak odadan dışarı çıktım. Karşıda bir oda vardı. Kapısı aralıktı. Yavaşça gittim. Bir de ne göreyim? Gizli bir aile mabedi. Beyaz perdeler inik. Aralarından soluk bir aydınlık giriyor. Duvarlarda birçok büyük levhalar asılı. Köşelerde ağır ceviz ağaçlardan yapılmış demir çemberli mezarlar duruyor. Şüphesiz bu mezarlarda sevgili ölülerin mumyaları var. Bir tanesini açmaya çalıştım. Mümkün değil, kilitli. Sonra yerde irili ufaklı birçok kaplar duruyor. Bazıları bakırdan, bazıları porselenden. İçlerinde kıymetlileri var. Mesela kapının hizasında birinci mezarın önünde gayet kıymetli, etrafı altınlarla yaldızlanmış bir kap. Köşedeki yeşil bir vazo. Kim bilir nasıl bir topraktan yapılmış. Mabedin içinde manasını anlayamadığım bir nispet dahilinde ipten bir takım dılılarla zaviyeler gerilmiş. Bu mukaddes zaviyelerin üzerinde şüphesiz ölülere ait olan bir takım relikviyeler asılı. Kapılarda mukaddes sular duruyor. Bazısında taşacak derecede yok. Çok. Mekke'nin, Medine'nin kim bilir hangi meçhul, hangi mukaddes köşelerinden gelen bu esrarlı bu mukaddes sulardan tattım. Biraz kekremsi. Kapıların dibinde hafif ama gayet hafif bir toprak tortusu var. Her kaptan içtim, hepsinin tadı var. Kalbim çarpmaya başladı. Memnu bir mabede girmiş bir küfürbaz, bir hain, bir kafir heyecanıyla dışarı çıktım. Sanki bu mezarlar birdenbire açılacak, işlerinden yüzlerce sene evvel ölmüş ihtiyar Türkler kavuklarıyla yatağanlarınca kalkıp üzerime yürüyecekler sandım. Sanki duvarlardaki levhalar sallandı, mukaddes kapların içi çalkalandı. Sanki o an bir deniz olacak, oralarda beni boğacaklardı. Bu mukaddes suların hiddetini, sükutunu, ulviyetini şimdi içimde duyuyor gibi oluyorum. Esrarlı, müphem bir rehavet, bir ateş damarlarıma yayılıyor. Beynimde karanlık, meşhur bir kubbenin derin akislerini işitiyorum. Öyle anlatılmaz bir heyecan duyuyorum ki kendimi tutamadım. Öyle bir kahkaha attım ki Frank marpucunu elinden düşürdü. Az daha nargilesi devrilecekti. Sabah keyfini çatmaya gelmiş müşterileri iPhone'larını patlattım. Dik dik yüzüme bakıyorlardı. Frank soldu. Neye gülüyorsun? Ayol, sen gizli mabede girmemişsin dedim. Ya nereye girmişsin? Süt annemin sandık odasına. Sandık odası ne? Bizim evlerde komot, aynalı, dolap falan yoktur. Eşyalarımız birer sandıkta. Sandıklar da bir odada durur. O mezar zannettiğin demir çemberli, ceviz tabutlar bizim çamaşır sandıklarımızdır. Ya duvardaki levhalar süt babanın eserleri. Yadigar diye süt annem satmıyor. Frank inanamıyordu. Ben hala gülüyordum. Ya ipten atılmış, yapılmış hendesi şekiller, o raküeler ne? Yağmurlu havalarda çamaşır asmaya mahsus ip, zaviyeler, müsellesler, tesadüfen teşekkül etmiş, reliküe zannettiğiniz o kullanılmayan esvaplar. Frank yine inanamıyordu. Mavi gözleri birdenbire bulutlanmıştı. Yalanımı yakalamış gibi başını salladı. Ya o mukaddes sular, onlara ne diyeceksin azizim? Gece yağmur yağdı. Süt annemin sandık odası bildim bileli akar. Tavandan damlayacak yağmur suları yerleri ıslatmasın diye geceleyin karanfil o kapları odaya sıra sıra dizmiş olmalı dedim. Frank evlerimizin üzerindeki maşallah levhalarını milli bir sigorta şirketinin işaretleri saçaklarımızda bu sallanan nazarlık pabuçlarını damdan dama kaçan hırsızların oraları takılıp kalmış ayakkabıları zanneden meşhur millettaşı gibi bir an durdu düşündü. Derin derin nargilesini içti yutkundu elinde açık kalan defterini cebine soktu. Ben hala duruyor gülüyordum. Gülme azizim, sizin sandık odalarınızda bile öyle esrarlı, öyle anlaşılmaz. Öyle müphem, öyle dini bir hal var ki ne gibi? Öyle bir şey ki siz körsünüz, göremiyorsunuz ve selam dedim. Fakat bizim göremeyip de o yalnız kendini gördüğünü şeyin ne olduğunu bir türlü söyleyemiyordu. Malum ya, Türkler hükümlerinden çok naziktirler. Biz kör isek işte siz de dilsizsiniz cevabı ta dudaklarımın ucuna gelmişken sustum. Hiç ses çıkaramadım. yukarıdaki örnek olarak aldığımız metinler değişik yaş gruplarındaki öğrencilerin düzeylerine uygun olduğu düşünülerek seçilmiş metinlerdir. İlki Gazi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir projede 4-6 yaş grubundaki çocukların yaş düzeylerine göre hazırlanmış bir uzman grup tarafından denetlenmiş ve daha sonra basılmış bir öyküdür. Bu öyküde verilmek istenen mesaj kıskançlığın insanları kötülüğe ve yoksulluğa götüreceğidir. Paylaşmanın ve sevmenin bolluk ve güzellik getireceği düşüncesini öğrencilere kazandırmayı amaçlamıştır. Öykünün tamamındaki söz çeşidi 200 kelime dolaylarındadır. Cümleler çocukların düzeylerine göre basit ve düz bir anlatım içermektedir. İç içe girmiş bir anlatım derinliği bulunmamaktadır. Konuğu hayvanlar aleminden örnek olarak seçilmiştir. Kıskançlık soyut bir kavram olmakla birlikte bu yaş çocukların sık sık karşılaştıkları bir durumdur. Kuşlar arasında güvercinin anlatımında ana kahraman olması uzlaşma ve uysallığın sembolü olmasındandır. İkinci öyküde ise 9-12 yaş arası çocuklar için seçilmiştir. Olay çocukların belirli bir yaş dönemine kadar kendi kendilerine kurgulu oyunlar oynamaları gerçeğiyle dayanmaktadır. Bu yaş çocukları tek başlarına veya grup halinde kafalarında tasarladıkları bazı oyunları canlandırarak oynamaktan hoşlanmaktadırlar. Hikayenin kahramanı da şehri tayin olan ve ev aramayarak yerleşmeye çalışan bir memur ailesinin kızıdır. Zaman zaman ailesi zorunlu olarak çocukların otelde yalnız bırakmaktadırlar. Çocuk otel odasında oyuncak bebeğiyle oynamaktadır. Olay usta bir yazarın kaleminden anlatılmaktadır. Çocukların böyle bir durumla ilgili olarak öykünün kahramanıyla özdeşleşmeleri öyküyü onlar için eğlendirici ve eğitici hale getirmektedir. Böylece öğretmenin yardımcı olmasıyla çocuk okuduğu bu hikayeyle gerçek dünya ile hayali dünyalar arasında farklı kavramaya yönlenmiş olacaktır. Mahmut Yasari, Ömer Seyfettin ve Seviş Çokum'dan alınan öyküler ise temel eğitim ikinci basamak öğrencileri için düşünülmüştür. Mahmut Yasari'nin hikayesinde ev esnasında ortaya çıkan bir gözlem ön plandadır. Seviş Çokum'un hikayesinde ise geçmişe ait anıların ve izlemlerin ortaya çıkmasına sebep olan karşılaşmalar ana temayı oluşturmaktadır. Burada verilen mesaj kaybettiklerimizle ilgili olarak farkında olmadan bazı insanlara acı çektirebileceğimiz düşüncesidir ki daha küçük yaş düzeylerinde tam anlaşılamayacak soyut bir yapıyı oluşturmaktadır. Sonuncusu Ömer Seyfettin'in çok tanınan bir hikayesidir ki burada bize ait gizli değerler olduğu ön yargısı ile bunu keşfetmeye çalışan bir batılı araştırmacının işine düştüğü komik durumu anlatmaktadır. Böylece yazar bir inceleme ve araştırmanın ön yargı ve sanılara dayalı olarak yapılmaması gerektiğini vurgulamak istemektedir. 2. Roman. Çocuklar çocukluk çağının ilk dönemlerinde genellikle masalımsı unsurlar içeren eserlerden hoşlanmaktadırlar. Bu yüzden roman çocukların daha ileriki dönemlerde karşı karşıya gelmesi gereken edebi tür olarak kabul edilir. İçinde birden fazla olay bulunması, detay, bilgi ve kahramanların çeşitliliği sebebiyle karmaşık bir yapıya sahip olan roman daha çok ilk gençlik çağının edebi türü olarak kabul edilebilir. Her ne kadar masal ve roman arası bazı çalışmalar Pinokyo, Cinderella ve benzeri bir roman uzunluğunda iseler de tam olarak gerçekçi bir anlatım içeren romanlardan farklılık gösterirler. Çocuk romanları günümüzde üzerinde en çok tartışılan türler arasında yer almaktadır. Kimi araştırmacılar roman kavramına hikaye ile birlikte bir bütün olarak baktıkları için çocuk romanlarını ayrı bir başlıkta ele almadıkları gözlenmektedir. Kimileri de roman konusunun hikayeden tamamen farklı yapısına dikkat çekerek onu ayrı bir bölüm haline incelenmenin gerekliliğine inanmaktadırlar. Her iki görüşün de kendince tutarlı yanları bulunmakla birlikte biz romanın ayrı bir bölüm olmasının gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle 19. yüzyılda başlangıçta büyükler için düşünülen gerçekçi romanlar zamanla özellikle gençler ve çocuklar tarafından ilgiyle okunmaya başlanmış ve çocuk romanları 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak ayrı bir alan haline gelmiştir. Daha sonra adeta bir sektöre dönüşerek resimli roman adını verdiğimiz çizgi roman anlayışı yaygınlaşmaya başlamıştır. romanların çocukların okuma alışkanlığını ve zevkini kazanmalarında eğitime katkısı tartışılamayacak kadar büyüktür. Bunun yanında kurgulanmış dünyaların içine girerek duygusal paralellik kurmaları sebebiyle çocukların eğitimlerinde çok önemli katkıya sahiptirler. Eğitim öğretim içinde değil, eğitim öğretim dışında kullanılmaları sebebiyle öğretmenlerin çocukları ders dışında romanlara yöneltmeleri adeta eğitimin sınıf dışında da devamı anlamı taşımaktadır. Çocukların romanlarda gördükleri durumlarla kendi hayatlarına karşılaşmaları halinde bu olaylara nasıl tepki vereceklerini önceden kestirmeleri, hata yapma ihtimallerini zayıflatmakta, onlarla hayatla ilgili deneyimler kazandırmaktadır. Çocuk masaldan gerçekçi anlatıma geçiş çoğu zaman fark etmez. Onun içindir ki masallarda kullanılan olağanüstülükler, abartılı anlatımlar ilk zamanlarda çocukların oldukça hoşuna gider. Kendi hayal dünyasının imkanlarını sonuna kadar kullanmaktan büyük zevk duyan çocuk, olağanüstülüklere kendince bir mantık bularak onu gerçeğimsi bir tarza sokmakta zorlanmaz. Onların ilk hikaye ve romanları masallardaki olağanüstülüklerin bir devamı gibidir. Daniel Doof tarafından kaleme alınan Robinson'un doğayla savaşını heyecanla izleyen çocuk, bu romanda anlatılan kendi serüven tutkusunu tatmin eder. Başka bir romanda hayvanların konuşmasına, bebeğin ya da kurşundan askerin hayat belirtileri göstermesini aldırmaz. Çocuk okuduğu her romanı kendine mal eder, onu yeniden yazar. Fiziksel ve ruhsal gelişimle paralel olarak romanların gerçekçilik boyutları gelişmeye masalımsı unsurlardan tamamen arınmaya başlar. Kitabımızın birçok bölümünde vurguladığımız ve bütün çocuk edebiyatı yazarlarının üzerinde birleştikleri bir noktayı burada bir kere daha vurgulamamız gerekecektir. Çocuk romanlarında karşımıza çıkan bir diğer sorun da kahramanı çocuk olan eserlerin çocuk romanı sayılmasıdır. Çocuk romanı demek konuları sadece çocuk ve çocukluk olan eserler demek değildir. Çocuklar kendi yaşantılarının serüvenlerini dinlemekten ya da okumaktan zevk alırlar. Ancak konularını yetişkin kimselerin hayatından alan biyografik romanlar da çocukları ilgilendirmektedir. Toplumdan soyutlayamayacağımız çocuğun etrafında görüp izlediği her konuya ilgi duyduğu gerçeğini göz önünde bulundurmakla birlikte çocuklar için kaleme alınan romanlarda dikkat edilmesi gereken en önemli ayrıntı onların gelişimlerine uygun olması, psikolojik dengelerinin dikkate alınmasıdır. Çocukların konularını yetişkinlerin hayatından alan biyografik romanlarda daha çok ilgi duymalarının önemli nedenlerinden biri de onların kendilerine model seçme tutkusundan kaynaklanmaktadır. Biyografilerle ilgili olarak ileride geniş açıklamalar bulacaksınız. Çocuk romanlarında seçilecek kahramanların niteliklerine özen gösterilmesi, çocuğun ileriki yaşlarda daha dengeli ve tutarlı bir kişiye sahip olmasına katkı sağlayıcı olacaktır. Çocuk, büyüklerin başından geçen deneyimlerini anlatan romanları okurken kendisini kahramanlarıyla özdeşleştirir. Bazı çocuk romanlarında kötü çocuklar ön plana çıkarılmakta ve çocukların yapılmaması gereken davranışları yaptıkları gözlemlemektedir. Mark Twain'in romanlarında olduğu gibi ancak romanın sonunda aile özlemi, yuva, huzur ve düzenli bir hayat özendirilmektedir. Böylece olumsuz bir durum anlatılarak olumluya yönlendirme öne çıkmaktadır. Çocukların romanlardan zevk almaları ve onları okumaları için romanlarda bulunması gereken belli başlı özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Romanların sağlam bir mantığa sahip olması gerekir. Çocuk romanı yazacak kimselerin bu mantığı sürekli göz önünde bulundurması, anlatım planındaki dengeye dikkat etmesi gerekmektedir. 2. Çocuğun ruh ve beden gelişimine uygun olmayan konulara yer verilmemelidir. Bu çağın getirdiği ahlak ölçülerine göre zaman içinde değişebilen değerlerle değişmeyen değerler olmak üzere ikiye ayrılmalıdır. Hırsızlık, yalan söyleme, başkalarına zarar verme genel geçer ölçüler olarak alınmalıdır. Bunun dışında Batı'da çocuk edebiyatı kitaplarında aile içindeki bazı olumsuzlukların çocuk edebiyatına yansıtılmaması düşüncesi, zenci beyaz ayrımı, erkek veya kız arkadaş edinme ölçüleri tamamen değişmiş bulunmaktadır. Eserlerde yer alan karakterler gerçek hayatla uyumlu olmalı, abartılı ve gerçek hayattan kopuk tip ve karakterlere yer verilmemelidir. 4. Özellikle çocukların serüvenci yapıları göz önünde bulundurularak detaylı ve uzun tanım ve tasvirlerden kaçınarak diyalogları bol heyecan, ilgi ve kurgusal gelişim zevki uyandıracak olaylara yer verilmelidir. 5. Olaylar ve kahramanların anlatımında kahramanların kimlik ve kişilikleriyle ilgili bilgiler daha keskin bir dille anlatılmalı. Olaylar arasındaki geçiş de yine keskin çizgilerine verilmelidir. Romanın eğitime sokulması veya eğitimde romanlardan yararlanılması büyükler için ne kadar önemli ise çocuklar için de o kadar önemlidir. Roman bir hayatı bütün yönleriyle anlattığı, geçmişle gelecek arasında bağ kurduğu için eğitim açısından diğer türlerden daha özel ve önemli bir yere sahiptir. Çocuklar roman yoluyla bir oluş ve oluşumu rahatlıkla izleyebilirler. Dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı da romanın bir sanat eseri olduğunu gözden ırak tutmamak olmalıdır. Bu estetik değerlendirmeler göz önünde bulundurulduktça çocuklarımızın dil zevki ve okuma alışkanlığı kazanmalarına büyük bir katkı yapılmış olacaktır. Çocuk romanının dili artık toplumda konuşulan günlük dilin bütün inceliklerini taşımalı ve genel bir söz dağarcığına sahip olmalıdır. Böyle bir çocuk romanının dili toplum içinde en çok kullanılan 2000 kelimeye dayanmalıdır. Öğretmen, eğitimci veya aile çocuk için seçeceği romanın nitelikleri ve ana düşünceleriyle iyi bilmeli ve çocuğa kitap verirken onun anlamasına yardımcı olmak amacıyla kitap hakkında ön bilgi verilmeli ve ustalıkla konu, kahramanlar ve olaylar hakkında dikkat edilmesi gereken noktalar belirtilmelidir. A. Çocuk klasiği olan belli başlı romanlar üzerine bir değerlendirme. Bilindiği gibi başlangıçta bir çocuk romanı yazma düşüncesi yazarlar arasında benimsenmiş değildi. Yazarlar daha çok yetişkinler için romanlar yazıyorlardı. 19. yüzyıldan itibaren çocuk eğitiminde masal, efsane ve olağanüstülüklerle ilgili kitapların çocuklara zararlı olacağı düşüncesi, gerçekçilik akımının ve eğitimde pozitivist düşüncenin örtüşmesiyle birlikte gerçekçi çocuk romanları yazımı yaygınlaştı ve gelişti. Buna bağlı olarak 19. yüzyılda yetişkinler için yazılmış bazı romanlar da çocuklar tarafından büyük bir ilgi görmeye başladı. Böylece eğitim çağı süresince eğitim gören her birey okuduğu zengin bir çocuk klasiği oluştu. Biz burada temel eğitim okullarındaki Türkçe öğretmeni, sınıf öğretmeni veya edebiyat öğretmenine çocuk klasiklerinden nasıl yararlanacakları konusunda bilgi vermek ve ana temalarıyla birlikte bu çocuk klasiklerini tanıtmak istiyoruz. 1. Don Quixote. Cervantes tarafından yazılan roman, Orta Çağ şövalyelik ruhu üzerine kurulmuştur. Orta Çağ'da bir eğitim disiplini içinde dürüstlük, kahramanlık, haksızlıklara başkaldırı ve sevgi gibi kavramları önem veren Bu yüzden halkın sevgilisi olarak gittikleri her yerde ilgi gören şövalyeler, gezginci kahramanlar olarak zaman zaman buluşma merkezlerinde bir araya gelerek birbirine unvan veriyorlardı. Haçlı seferlerinden sonra şövalyelik geneliğine de toplumda önemini yitirdi. Romanın kahramanı olan Alonso Cuyuno, soylu bir İspanyol olarak geçmişe ait şövalyelik hikayelerini okumuş ve onların etkisinde kalarak aynı geleneği sürdürmeye özenmiştir. Zaman içinde gerçeklerle kendi sanıları arasındaki farkı tam olarak kavrayamayan Don Quixote, kendisine yeni bir dünya kurmuş ve gördüğü her şeyi o hayal dünyasında adlandırmıştır. Bir koyun sürüsü düşman askerleri olarak gördüğü gibi yel değirmenini de ejderha olarak görmektedir. Romanın birinci bölümü kendisini seven hemşerilerinin gelerek onun bir kafes içinde evine götürmeleriyle biter. İkinci bölüm ise Don Quixote'un yeniden evinden kaçarak serüven peşinde koşmasıyla başlar. İyi bir şövalyenin gönlünü bir genç kıza kaptırması ve onun için savaşması da gerekmektedir. At kuşağı olarak seçtiği Sancho ile birlikte bir dük ve düşesle karşılaşırlar. Dük ve düşes bu ihtiyar şövalye ile alay etmek için bütün köşkündeki uşak ve görevlilere özel roller vererek Don Quixote ile alay etmek için bir plan hazırlar ve Don Quixote birbirinden komik durumlara düşer. Sonunda kendisini acıyarak bu durumdan kurtarmak isteyen hemşehricisi Sanson, Don Quixote'u düelloya davet eder. Düelloda Sanson galip gelirse Don Quixote bir daha eline silah almayacak ve köyünden çıkmayacaktır. Don Quixote bu iddiayı kaybederek köyüne döner ve artık iyileşmiş bir insan olarak görünür. Ölür. Öğretmenin özellikle bu kitabın çocuklar için düzenlenmiş olanı okutmadan önce öğrencilerine bazı önerilerde bulunması gerekmektedir. Zaman zaman insanlar sanılarıyla gerçekleri birbirinden ayıramadıkları için kendilerine çizdikleri farklı bir dünyaya dünya yüzünden trajikomik durumlara düşebilirler. Bununla ilgili çevremizde örnekler de bulunmaktadır. Don Quixote böyle bir psikolojik davranış bozukluğunun tipik örnekleri arasında yer almaktadır. İkinci nokta ise kendimize seçeceğimiz hedef ve amaçların gücümüzün yettiği gerçekçi amaç ve hedefler olmalıdır. Eğer seçtiğimiz amaç ve hedefler gerçekçi olarak belirlenmemiş olursa insanlar hayatta başarısız olur, toplum dışına itilirler. Bir başka alınacak ders ise yaşadığımız çağın gerçekleri geçmiş yüzyılların getirdiği bazı değerleri ortadan kaldırmaktadır. Doğruları olabildiği kadar çağın teknikleri ve koşulları ile savunmak kaçınılmazdır. Bazı edebiyat tarihçileri ve eleştirmenler zaman zaman Don Quixote'un inandığı düşünceleri sonuna kadar savunan olumlu bir kahraman olduğunu söyleseler de bunlar yetişkin ve edebiyat zevki gelişmiş kimseler arasında tartışılacak değerlendirmelerdir. Don Quixote'dan insan hayatından uyarlanan en önemli örnek ise gerçekçi idealleri olmayan insanlar için yel değirmeni ile savaşmak deyiminin kullanılmasıdır. Sayfa 227, ayrım sonu.